Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhabalar. Sıcak takipteyiz ve Ermenistan-Azerbaycan ihtilafını, Dağlık Karabağ konusunu konuşacağız. Dış politikanın Türkiye'de en önde gelen uzmanlarından akademisyen Profesör Baskın Oran'la. Baskın merhabalar.
Merhabalar efendim, kolay gelsin.
Şimdi bugün Ahval'de de yayınlanan bir yazı ile durumu değerlendiriyorsun. Aslında bu konunun biraz daha açılması gereken yanları var. Bunları da konuşalım istiyorum. Yazının başlığı Tek Yumurta İkizleri, KKTC ve Dağlık Karabağ, KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kısaltılmış hali. Tek Yumurta İkizleri. Aslında tez de, anlatım da, argüman da başlığa yansımış durumda. Bunu anlatır mısın bize, izleyicilerimize, dinleyicilerimize lütfen?
Şimdi şöyle başlayayım. Nasıl oluyor da Türkiye başında Kıbrıs gibi bir sorun varken, KKTC sorunu varken kalkıp da Ermenistan'ın KKTC sorunu olan Dağlık Karabağ'a laf ediyor? Şimdi anlıyoruz tabii. Bir Türkçülük var. Etnik olarak yorumlanmasından gelen Türk kavramının anayasal olarak değil, etnik olarak, ırk olarak yorumlanmasından gelen bir Azerbaycan dostluğu var. Şimdi bu şeyi anlıyorum tabii ki. Türkiye'de Türk kavramı anayasaya göre yorumlanmıyor. Etnik olarak, ırk olarak yorumlanıyor. Türkiye Türkleri de Türk, Azerbaycan Türkleri de Türk. Dolayısıyla biz Türkleri destekleriz. Evet ama senin başında KKTC gibi bir sorun var. Sen hukuken Kıbrıs Cumhuriyeti toprağı olan Kuzey Kıbrıs'a el koymuşsun 74'te. Ermenistan da hukuken Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'a el koymuş 1988-89'da.
89'da evet.
80. Şimdi o kadar çok benzerlik var ki bu ikisinin arasında inanılır gibi değil. KKTC'yi Türkiye hariç dünyada hiçbir devlet tanımıyor. Dağlık Karabağ gelince o daha enteresan, Ermenistan da tanımıyor. Tanımaması tabii nereden kaynaklanıyor? Türkiye'nin Kıbrıs'taki tezi çözümsüzlük çözümdür. Ben bu statükoyu böyle kemikleştirmiş vaziyette sürdürürüm diyor. Halbuki Ermenistan Dağlık Karabağ'ı ayrı bir cumhuriyet olarak tanımadığı için ileride başlayabilecek müzakerelere açık. Böyle bir durum var. Ayrıca bu iki durum birbirine, yani KKTC ile Dağlık Karabağ'ın durumunun birbirine benzemesinin yanı sıra Türkiye ile Ermenistan'ın durumu da birbirine çok benziyor. Bunlar da ikiz kardeş. Bunlar da ayrı ayrı yıllarda fiili durum yaratmışlar. Bunun zaman içinde bu statükonun kabul edilmesini istiyorlar. Yalnız şöyle bir şey var. Deniyor ki bizim basınımızda genel olarak ve özel olarak da yandaş basında çatışmaları Ermenistan başlattı. Yahu hem Türkiye hem Ermenistan fiili durumu koruyabilmek için bu iki devletçiğin ortalıkta fazla konu edilmemesinde menfaat sahipleri. Dolayısıyla ben şimdi tabii ki bu meseleyi birinci elden bilmeyenlerin arasında olduğum için herkes de öyle. Yalnız ben değil. Kim başlattı bilmiyorum kavga.
Bu konuda aydınlatıcı bir bilgi vereyim. Daha sıcak saatlerde bu konuda, Karabağ konusunda dünyanın bir numaralı uzmanı olan İngiliz gazeteci ve yazar Tom De Waal'la bir mülakat yaptım. Tom De Waal yani bütün işaretlerin, belirtilerin ve verilerin Azerbaycan'ın çatışmaları başlattığı doğrultusunda olduğunu söyledi. Ve şunu da ekledi. Zaten mevcut kilitlenme nedeniyle uluslararası hukuk bakımından sorumlu olan Ermenistan'ın böyle bir çatışmayı durduk yerde başlatması için elinde hiçbir makul gerekçe yok dedi. Bu da yeterince açıklayıcı zannediyorum.
Şimdi Döval'in söylediklerinin doğru olduğunu sanırım. Çünkü Ermenistan askeri bakımdan Azerbaycan'dan çok daha zayıf. Yani bile bile kendine ateşe atar mı? Ayrıca Azerbaycan şu anda, tekrar söyleyeyim, fiili durumu yaratmış vaziyette. Niçin bu fiili durumu çomak sokup karıştırsın?
Döval de aynı şeyi söylüyor zaten.
Okumadım Döval'i ama şeyi, haberin başlığını gördüm. Biliyorum, evet. Şimdi bizim bütün uluslararası forumlarda ve özellikle AB ile ilişkilerde kolumuza ters kelepçe vuran bir KKTC sorunumuz var. Yokmuş gibi davranıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün imkanlarımızı, tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz diyor. Dışişleri Bakanımız sahada Azerbaycan'ın yanındayız diyor. Yani saha derken fiilen askeri olarak. Dışişleri Bakanlığı ise sözcüsünün ağzından diyor ki inanılır gibi değil. Azerbaycan nasıl isterse o şekilde yanında olacağız diyor.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan bu minvalde buna benzer bir açıklama hiçbir zaman yapılmış mıydı? Buna benzer
Hayır.
bir
açıklama. Hayır. KKTC için dahi hiç biz bunu duymadık. Ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bütün konuşmalarımızda, yazdıklarımda söylüyorum, Osmanlı gibi 600 yıllık bir devletin tecrübesine sahip, ondan önce de Osmanlı'nın tecrübesini tevarüs ettiği Bizans'ın dışişlerinin tecrübesine sahip. Aslında böyle acayip bir jeostratejik yerde kurulmuş olan bütün devletlerin dışişlerinin son derece dengeci ve ihtiyatlı olması lazım. Hı
hı. Ve nasıl Osmanlı'da isterse ne demek? Yani nasıl okuyacağız peki bu açıklamayı? Efendim? Nasıl isterse o şekilde yanında olacağız cümlesini nasıl anlamalıyız, nasıl okumalıyız, ne demek?
Biz, bu uçsuz bucaksız bir asgari angajman. Azerbaycan yürü tankınla, topunla, SİHAN'la bilmem neyinle dediği anda yürüyeceğiz demektir. Çünkü bu garanti veriyor. Eğer Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsünün söyledikleri ciddiye alınacak olursa, ki alınmaması mümkün değil. Ya bunu sokakta söylesen, yeter ki sen emret kardeş şeklinde söylerdin. Dışişleri sözcüsü kibar bir adam olduğu için Azerbaycan nasıl isterse o şekilde yanında olacağız diyor, aynı şey. Olacak iş değil. Yani evet. Askerinle, tankınla, tüfeğinle, mühimmatınla, hatta Fehim Taştekin'in duvardaki çok enteresan başlığı Kapan yazının Kapan adlı başlıkta söylediği gibi milisleriyle. Bu korkunç bir şey bu. Çünkü Rus medyası cayır cayır yayın yapıyor. Ankara'nın desteklediği bir grup paralı iştahatçılar İdlib'den alelacele Bakü'ye geldi. Bunların Bakü'de güya petrol sahalarını korumaya getirilmişler bunlar. Rudav yazıyor Erbil'den. Suriye Milli Ordusu Komutanı dedi ki Azerbaycan'a savaşçı gönderdik.
Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden de benzer açıklamalar ya da veriler aktı son günlerde.
Öyle mi?
Evet.
Guardian, Londra'daki Guardian yazıyor. Özel Reuters bir Türk güvenlik verdi. Şirketi Afrin'de Azerbaycan kampı kurdu. Orada eğitip yolluyorlar.
Muhtemelen Allah Sadat'ı kastediyor olmalılar.
Vallahi bilemem. Ben söylemedim, sen söyledin. Özel bir Türk güvenlik şirketi, böyle uluslararası çapta iş yapan bir tane özel Türk güvenlik şirketi var. Diğerleri bankaları falan filan koruyor.
Evet.
Yani öyle.
Özet bu olarak, arada bu konuyu yani dikkatli bir dille, diplomatik bir dille de olsa dile getirmiş olan CHP milletvekili, eski büyükelçi Dışişlerinin en kıdemli diplomatlarından Ünal Çeviköz de yaylım ateşine maruz kaldı. Bu iki cümlelik açıklamayla konuyu gündeme getirdiği için televizyonda.
Çünkü Ünal Dışişleri Bakanlığı'nın her zamanki üslubunu kullanarak dengeli bir demeç verdi. O tarafında yaptıklarını söyledi, bu tarafında yaptıklarını söyledi ve ateş altında kaldı.
Evet.
Efendim, Türkiye'nin karşısındakileri döveceksin, Türkiye'yi öveceksin. Şiar budur.
Evet.
Şiar budur.
Bir şey daha var yazıda, ilginç bir boyut. Bunu tabii dile getiren çok az sayıda insan var bu şekilde, bu argümanla. Yani Türkiye'nin son 15-20 yıldır Azerbaycan'dan yemediği kazık kalmadı. Buna benzer bir ifade kullanıyorsun yazında. Bunu açıklar mısın?
Ermenistan'la ilişkilerin kötü gitmesi Türkiye'ye son derece zarar veriyor uluslararası politikada. Ermenistan'la ilişkiler aslında kötü değil. Diaspora ile ilişkiler kötü.
Ama Ermenistan'la doğru düzgün diplomatik ilişki bile yok. Nesi iyi olacak?
Ermenistan'la Türkiye'nin mi?
Evet.
Şimdi efendim, Ermenistan'la Türkiye'nin oturup da çatıştıkları yok. Diaspora ile Türkiye limoni ilişkilere sahip. Ama sen Türkiye olarak Ermenistan'la normal ilişkinde, normal mi yani? Bizim orada sefaretimiz yok, onların burada sefareti yok. Diplomatik ilişki yok aramızda. Yani biz Ermenistan'ı tanıdık. 12 tane eski Sovyet Cumhuriyeti ile birlikte. Orada evet, bir sorun yok ama.
İlk tanıyan ülke de Türkiye olmuştu. Onu da hatırlatalım.
Efendim?
İlk tanıyan, Ermenistan'ı tanıyan dünyada ilk ülke, evet, evet, Türkiye olmuştu.
Evet, son derece akıllıca bir tavırla orada biz bütün hepsini tanıdık. Ve o zaman ilan da ettik bunun Sovyetler Birliği'ne karşı bir şey olmadığını. Fiili olarak bağımsız olmuş bir 12 tane ülke vardır. Onları tanıyoruz. Her zamanki dostluk ilişkilerimizi sürdürmeye kararlıyız dedik. Bu Türkiye'nin dış politika geleneğine tamamen uygundu. Şimdi biz zamanında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül zamanında iki tane protokol gündeme geldi. Bu futbol maçı galiba ping pong maçıydı. Abdullah Gül Ermenistan'a gitti, Erivan'a gitti.
Futbol maçıydı.
Futbol muydu o? Ben ping pong'u nereden çıkardım ya?
Ben karıştırdım. Nixon'la Deng Xiaoping arasında Çin. Nereden nereye?
Fazla bilirsem böyle oluyor. Ne olsun. Fazla tarih bilmeyeceksin.
Milli
fazla
maçta tarih ben de o maçı izleyenler arasındaydım.
Tamam. İşte bu maça gitti. Ondan sonra Ermenistan devlet adamları da Bursa'da milli maça geldiler. Onu sonra konuşuruz. Bu iki protokol görüşülürken Aliyev can ciğer kuzu sarmasıydı Ermenilerle.
Evet.
Hatta diyordu ki Dağlık Karabağ'ın hukuki statüsünü şimdi açmayalım, erteleyelim. Bu bir niza konusu olur, anlaşmazlık konusu olur. Hatta en önemlisi aslında Ermenistan'ın şimdi burada. Efendime söyleyeyim. Azerbaycan burada. Ermenistan burada. Ermenistan'ın içinde Azerbaycan'a hukuki olarak ait olan Dağlık Karabağ var. Şu arada da Laçin Koridoru var. Hı hı. İşte Ermenistan o Laçin Koridoru'nu işgal etti. Hatta biz o Laçin Koridoru'nun işgali üzerine kestik ilişkileri. Evet. O Laçin Koridoru'yla bağlanmasına bile itirazı olmadığını söylemekteydi. Tarihini de söyleyeyim. Nisan 2009.
Evet.
Fakat ne zaman ki Türkiye bu iki protokolü imzalayacak diye haber çıktı. Daha hiç imzalanmamış. Ne yaptı Aliyev, hatırlıyor musun? İki Türk camisini kapattı. Arkasından Türkiye'ye indirimli sattığı doğalgaza zam ilan etti ve 1,5 yıl geriye dönük olarak 1,3 milyar dolar tutarında geri ödeme yapacaksınız dedi. Ondan sonra bu doğalgazın taşınmasında Türkiye'yi bypass yapacak bir güzergah aramaya başladı. Ve 18, bak tarihimi de vereyim, 18 Ekim 2009'da yani tam kaç yıl önce oluyor? 21 yıl önce mi oluyor?
Evet.
1918'de Bakü'yü kurtaran Nuri Paşa kuvvetlerine, ki Nuri Paşa şeyin abisidir, Enver Paşa'nın abisidir. Nuri Paşa kuvvetlerine mensup 1130 Osmanlı askerinin yattığı Türk şehitliğindeki Türk bayraklarını direkleriyle birlikte söktü.
Düzeltelim, 11 yıl önce oluyor bu. 2009'da.
Ha, 11.
Tamam, 18 işte Ekim 2009'da.
İşte benim tarih bilgim kadar bile değil, aritmetik bilgim.
Sen bunlar artık tam tarih... işte o protokol projesinin çökmesinin arifesinde yaşananlar.
Şimdi bu şey, cami kapatma şudur budur tabii bizi en bu, yahut da Türk bayrağındaki şehitliğindeki bayrakları direkleriyle sökmek falan filan. Ya bize bu çok koyar, bize fena halde koyar ama bu sadece bundan ibaret değil. Bu 2004 yılında, gene Nisan 2004'te Avrupa Konseyi'nde bizim KKTC temsilcisinin konuşturulması oylamaya sunulmuşken derhal Azerbaycan temsilcileri kokteylimiz var biz çıkmak zorundayız diyerek oylama yapılmadan salondan çıktılar gittiler. Neden? Çünkü KKTC temsilcisinin konuşması kabul edilseydi genel kurulda ileride Dağlık Karabağ temsilcisinin de kabulü için bir emsal oluşturabilirdi. Hı hı. Şimdi burada sanılır ki, yani bilmeyen de sanır ki Azerbaycan Türkiye'nin bütün doğalgazı ihtiyacını sağlıyor. Dolayısıyla biz Azerbaycan ne derse eyvallah abi demek zorundayız. Ben bu arkadaşlara hemen söyleyeyim. Doğalgazımızın sadece %15'ini satıyor bize Azerbaycan.
Evet.
Peki sadece %15'ini satan bir devlet nasıl böyle bir şantaj yapabiliyor? Doğalgazın fiyatını artırıyorum, 1,5 yıl geriye doğru da geri ödeme yapacaksın, 1,3 milyar dolar diye. Çünkü Erdoğan, o zamanlar başbakan Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'ün yapmakta olduğu şeyler duyulur duyulmaz ve tepki gelir gelmez ne derler ismine protokoller Bakü'ye koştu ve Azerbaycan parlamentosunda aynen şöyle dedi. Okuyorum. Karabağ işgal edildiği için Türkiye kapıları kapatmıştır. İşgal kalkmadan da açması mümkün değildir. Bunu size Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı söylüyor dedi. Şimdi Azerbaycan dostlarına çok acayip gelecek bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha yaptı. Doğalgaz zammını da övdü Azerbaycan. Dedi ki tabii ki ben bugünkü fiyatın adil olduğunu savunamam. Biraz sonra inşallah daha adil bir rakama ulaştıracağız dedi. Yani siz zam yapmayın, biz zam yapacağız dedi. Ve bunları Yavuz, Kıbrıs adasında 35 yıldır 35 bin asker bulunduran bir ülkenin, Türkiye'nin başbakanı olarak söyledi.
Bir iki detay da ben ekleyeyim bununla ilgili olarak. Parlamento konuşmasının hemen öncesinde apar topar Azerbaycan'a, Bakü'ye gitmiş olan dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, kapalı kapılar ardında İlham Aliyev'le görüştü. Orada ne konuşulduysa konuşuldu.
Kiminle görüştü?
İlham Aliyev'le görüştü.
Aliyev'le
görüştü ve daha sonra parlamentoda o az önce senin değindiğin konuşmayı yaptı. Ve o konuşmayı dinleyenler arasında, bu da önemli, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz çoğu bunu bilmez. Dönemin danışmanlarından Ahmet Davutoğlu vardı. Affedersin. Dışişleri
Bakanı. O da gitti Bakü'ye.
Ahmet Davutoğlu vardı. Dışişleri Bakanıydı o zaman. Gül Cumhurbaşkanı'ydı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ağzı açık dinledi bu konuşmayı. Çünkü sonradan onun yakınındaki bazı kaynaklara aktardığına göre, o kaynaklardan öğrendik biz, böyle bir konuşmanın yapılacağından zerre kadar haberi yokmuş Ahmet Davutoğlu. O protokollerin imzalanması aşamasında artık bu iş bitti gözüyle bakarken birdenbire böyle bir soğuk duş yedi ve işler tersine döndü. Bunu da eklemiş olayım ben detay olarak.
Evet, evet, evet. Ben de şunu da ekleyeyim senin söylediklerine. Bu kapıları kapatmıştır, bunu söyleyen Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'dır dediği zaman doğruyu söylemiyordu Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü Türkiye Ermenistan sınırını Dağlık Karabağ'ın işgali üzerine kapatmadı. 11 ay sonra, biraz önce bahsettim ya Laçin Koridoru'nun işgali çok önemliydi diye, Laçin Koridoru'nun işgali üzerine kapattı. Dağlık Karabağ'ın işgali Mayıs 92'de, Laçin Koridoru'nun işgali üzerine Türkiye'nin sınırı kapatması Nisan 1993'te.
Evet.
Yani doğru da konuşmuyordu, doğruyu da söylemiyordu Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı.
Baskın, bütün bu manzara içerisinde esas merak edilmesi gereken ve tam cevabını veremediğimizi düşündüğüm bir konu var. O da sen yazında da değinmişsin. İşte belli sayıda cihatçı oraya ihraç edildi Suriye'den, bir kısmının Libya'dan. Hatta bir iddiaya göre Tiflis üzerinden oraya sevk edildiği söyleniyor. Söylentiler çok ama esas mesele şu. Aslında Azerbaycan ile Türkiye'yi birbirine bağlayan tek somut bağ dil ortaklığı. Aslında Azeriler Şii, Türkiye'nin çoğunluk mezhebi Sünni. Diğer taraftan şunu da biliyoruz ki hatırlayacaksın 10 yıl mı oldu tam hatırlamıyorum ama WikiLeaks peş peşe yayınlandığında WikiLeaks telgraflarından 4-5 tanesinde açıkça Bakü kaynaklı telgraflarda Aliyev'in Erdoğan hakkında hayli aşağılayıcı, o bir cihatçıdır, o bir İslamcıdır mealinde, şeriatçıdır mealinde, tam ifadeleri hatırlamıyorum ama onlar duruyor kayıtlarda, sağa sola söylendiğini biliyoruz o kayıtlardan, telgraflardan. Böyle bir şeyler var ama benim yani soru cevabını aradığım günlerdir soru şu. Kimliği böyle olan, aslında çok da dinle fazla ilgisi olmayan bir Azerbaycan yönetimi ve bir Şii bir Azerbaycan var. Nasıl oluyor da bu Azerbaycan, eğer bu bilgiler doğruysa, bu kadar çok sayıda senin tabirinle mobil cihatçıyı, seyyar savaşçıyı topraklarına kabul ediyor? Çünkü nereye gittilerse bu milis grupları ya da neyse cihatçı grupları ortalığı birbirine kattılar. Destabilize ettiler.
Vallahi bilmem. Aliyev bunları kabul etmekten dolayı çok pişman olabilir. Çünkü bu cihatçılar çok koyu Sünni. Azerbaycanlılar ise bunların gözünde düşman ve kafir.
Çünkü koyu Sünni de değil bunlar artık. Selefi veyahut neyse yani daha uçta yer alan bir...
Ya bu koyu Sünni derken kardeşin kibar konuşuyor. Biliyor musun? Bunlar şeriatçı. Bunlar evet. Şeriatçı. A'dan Z'ye şeriatçı bu adamlar. Ve bunlar ne diyor biliyor musun? Taştekin aktarıyor. Şiiler için, Azerbaycanlı Şiiler için. Onlar Yahudi ve Hristiyanlardan daha fazla düşmanımız bizim. Onların yanında durmayız. Onların yanında durmayız dediği. Onlara destek vermeyiz.
İyi ya, nasıl izin veriyorlar bunların bu topraklarına girmesine ve bu şekilde silahlarla, şunlarla, bunlarla savaşmasına, eğer bu bilgiler doğruysa? Ben bu mantığı anlamakta güçlük çekiyorum.
Vallahi bak, bu Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye üç ayağında olan şeyleri anlıyorsan bana söyle, ben de anlamış olurum. Bu da onlardan bir tanesi. Yahu en anlaşılmayacak şey, Kıbrıs gibi bir başında sorun olan bir Türkiye'nin kalkıp da Ermenistan'a laf etmesi, Dağlık Karabağ nedeniyle, bu korkunç bir şey, bu inanılmaz bir şey.
Evet.
Ayrıca bu şeriatçılı mobil kuvvetin orada nasıl bir tepki yaratacağı meselesinin yanı sıra, ya sen bu cihatçıları Güney Kafkasya'ya yolluyorsun. Güney Kafkasya 200 yıldır, 2 asırdır Rusya'nın arka bahçesi. Bu şeyin söylediği gibi, Taştekin'in söylediği gibi, bunları oraya yollamak, Rusya'ya parmak sallamaktan başka ne anlamı ifade ediyor?
Şunu da biliyoruz ki hem Ermenistan ordusunda hem de Azeri ordusunda üst düzey, üst yüksek rütbeli Rus subaylar görev yapıyor. Bir kısmı karargahlarda ama orada ciddi bir Rus askeri varlığı var. İki tarafta da.
Yahu tabii sen de yazdın yanılmıyorsam. Yok şey miydi? İlhan mıydı? İlhan Uzgel miydi bizim?
İlhan Uzgel
atılan yazmış. Arkadaşlarımızdan. Bu işi durdurabilirse sadece Rusya durdurabilir. Hı hı. Kimsenin başka etkisi olmaz.
Yazını birbirinden önemli bulduğum 5 maddeyle bitiriyorsun. Sonuç maddeleriyle. Onları bize açıklar mısın? Mesela diyorsun ki KKTC ile birlikte bir millet iki devlet sloganı doğmuştu. Bu politika neo-Osmanlıcı bile değil diyorsun. Dinleyelim.
Şimdi bir millet üç devlet oldu. Azerbaycan da katıldı. Fakat dediğin gibi bu politika neo-Osmanlıcı bile değil. Çünkü Osmanlı bulaşmadı Kafkaslara. Osmanlı'nın bulaşmadığı tek yer orası. Bak mesela Osmanlı İran'a bulaştı. Ama Kafkaslara hiç bulaşmadı.
Ama İttihat ve Terakki bulaştı.
Bulaştı. On binlerce askeri dondurdu Sarıkamış'ta. Bulaşır bulaşmaz. Aralık 2014, Ocak 2015 tarihinde söyleyeyim. İkincisi, bütün büyük devletler ve uluslararası kuruluşlar, NATO'su, Rusya'sı, Amerika'sı, AB'si derhal ateşkes istiyor. Biz şey yapıyoruz, ateşin üzerine benzin döküyoruz.
Çatışan taraflardan bir tanesine aktif nasıl isterse yardım ederiz diye destek
ne
veriyoruz.
İsterse, ne isterse, ne isterse, ne isterse. Bu Türk dış politikası inanamıyorum. İnanamıyorum dediğim şu. Eğer ben Türk dış politikası biliyorsam bu Türk dış politikası değil. Bu TDP değil, EDP. Yani Erdoğan dış politikası. Ve bu vesileyle Türk iç politikası açısından da bir netice söyleyelim. Daha önce de söylediğim gibi Türk'ün tanımı Anayasa 66. madde 66 bölü 1'dedir. Türkiye'ye vatandaşlık bağıyla olana Türk denir. Aslında burada da bir sorun var ama şimdi o hiç ilgisi yok konumuzda.
O ayrı bir konu.
Ayrı bir konu. Burada vatandaşlık anlamında Türk'ten bahsediliyor. Halbuki bunlar Azerbaycan'a soydaş diye yardım ettikleri için, soydaş dedikleri için Türk'ü tamamen etnik anlamda anlıyorlar. Yani ırk anlamında anlıyorlar. Ve bir sonuç daha söyleyeyim. Azerbaycan'la bu ilişkimiz bir sadomazo ilişkiyi andırıyor.
Evet, bu ne demek?
Biz zarar, biz sadist biliyorsun, acı vermekten zevk alan. Mazoşiste acı görmekten zevk alan. Biz burada devamlı acı görüyoruz yahu bu ilişkide. Biz mazoşist miyiz devlet olarak? Bu nasıl iştir yahu?
Evet. Beşinci madde.
Erdoğan dış politikasına da çok yüklenmek istemiyorum. Çünkü mecliste grubu olan bütün partiler, HDP hariç, tek muhalefet, HDP hariç, Ermenistan'ı kınayan ve Azerbaycan'a kesin destek veren bir ortak bildiri yayınlandılar. Zaten CHP sözcüsü vasıtasıyla devamlı olarak bunu aynı şeyi yapıyordu. Ben her zaman söyledim, söylerim, yıllardır söylerim, CHP adam olmaz, olursa CHP kalmaz. Ben artık hiç sahte tevazu göstermiyorum. Bu konuda sürekli haklı olmaktan bıktım. Bıktım. Yani Türkiye öyle gözü kara gidiyor ki Aliyev bile korktu ya. Dedi ki
bu dört partinin Türkiye, ortak bildirgesine bakarak Cumhur Millet İttifakı kavramını ortaya atanlar da oldu.
Yani vallahi doğru.
Yeni Milliyetçi Cephe gibi bir şey.
Ya
oluyor.
biliyorsun, sen iyi İngilizce bilirsin. Amerikan iç politikasında buna bipartisanship denir. Yani Amerika'nın emperyalist politikalarında cumhuriyetçilerle demokratlar birdenbire bir kucaklaşıverirler. İç politikada birbirlerini yedikleri zaman. Bu da Türk dış politikasında bir bipartisanship.
Bu Türk dış politikasında emperyalist iz var mı? Ya da emperyalist denebilir mi?
Emperyalist iz var mı demek doğru değil. Çünkü emperyalist olmak için sınayileşmiş olmak lazım. Büyük devlet olmak lazım. Türkiye'de ne sınayileşme var, ne büyük devlet var. Türkiye sadece yayılmacı. Aslında Türkiye'de değil. Erdoğan'ın dış politikası yayılmacı.
Önce ben de bunu anlamak istiyorum. Ne yapmak istiyor Türkiye, Erdoğan-Bahçeli iktidarı bölgede? Çünkü birçok yerde nereye gittiyse ortalık karıştı ama umduğunu da bulamadı. Yani başarılı bir sonuç da elde edemedi.
Likya'ydı, Suriye'yi de taktı,
Kafkasya'ydı. Ne yapmak istiyor?
Erdoğan bunları dış politikada başarı kazanmak için yapmıyor kardeşim. İç politikada insanları milliyetçi söylemlerle mutlu kılmak ve böylece iktidarda kalmak istiyor. Başka hiçbir amacı yok. Hiçbir amacı yok. Açık açık söylüyorum. Bütün bu dış maceralar hep milliyetçiliği tetikleyip iktidarda kalmak için. Ama bu öyle bir gözü kara dış politika ki bu. Aliyev bildi, ödü koptu Aliyev'in, dedi ki Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil, sadece moral destek sağlıyor dedi. Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kalkıp tam tersini söylerken, sahada Azerbaycan'ın yanındayız derken, Aliyev, Azerbaycan Başkanı Aliyev, Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil, sadece moral destek sağlıyor dedi. Artık bu da,
ya onun da gözü korkmuş.
Anlayana
öyle mi diyelim?
Öyle diyelim.
Uç bir soruyla daha bitirelim. Bunu da pek çok kişi unuttu. Eski Genelkurmay Başkanlarından İlker Başbuğ birkaç yıl önce benim en büyük hayalim Türkiye'nin Azerbaycan'la konfederasyon kurmasıydı dedi. Mümkün mü böyle bir şey?
Ya bunu söyleyen sayın komutan Orta Doğu ve Balkanlardaki en önemli bilgiyi bilmiyor. Orta Doğu ve Balkanlarda dil veya etnisite değil, din ve hatta mezhep önemlidir ulusal birliğin çimentosu olarak. Anlatabiliyor muyum? Sadece Türkiye'de değil, Yunanistan'da da böyle, Bulgaristan'da da böyle. Mesela Ortodoksluk dışında bir Yunanistan düşünemezsin. Biz de Müslüman olmayana Türk diyor muyuz? Allah korusun.
Evet.
Ermeni diyoruz. En fazla vatandaş diyoruz. Gayrimüslim vatandaşın kısaltılmış olarak.
Ecnebi de dediğimiz oluyor.
Evet. Ecnebi yabancı demek. Yabancı azınlıktan tamamen farklı bir şeydir malum. Ne derler ismine? Kategoridir. Pasaport, nüfus cüzdanı falan filan. Fakat biz bu insanları, bu vatandaşlarımızı Müslüman olmadıkları için yabancı sayıyoruz.
İşte. Türkiye'deki Ermeniler için endişeli misin bu gelişmelerden ötürü?
Bak, Türkiye ağzının payını aldı 6-7 Eylül pogromundan. 6-7 Eylül tam bir pogromdur. Pogrom nedir? Hemen tanımını vereyim. Çoğunluğun azınlığa devlet desteğinde saldırmasına pogrom denir. Tipik 6-7 Eylül. Ben bunu 10 yaşındayken yaşadım. Evimize Alsancak'ta ne kadar gayrimüslim varsa doldurur. Babamın korumasına geldiler. Eski milletvekili, avukat, yaşlı adam, 70 küsur yaşındaki adam. Titriyorlardı ve o sırada onlar bizim evimizde titrerken evleri yağmalanıyordu, arkasından da yakılıyordu.
Bugün de böyle bir tehlike var mı?
Şimdi bu artık yaşandıktan sonra 1955'ten bu yana o kadar yerin dibine sokuldu, o kadar ipliği pazara çıkarıldı ki bizim o zaman Rumlara yaptığımızı şimdi artık Ermenileri yapma gücünü bulamıyor ırkçılar. Biz ne yaptık Rumlara? Kıbrıslı Rumlar 1993'te Kıbrıslı Türkleri öldürdüler. EOK, ırkçı bir yani milliyetçi, anlatabiliyor muyum? Milliyetçi örgüt Kıbrıslı Türkleri öldürdü. Öldüren kimdi? Rumlar. Ha, demek ki bizim Rumları da biz hacamat etmeliydik. O gün bugün 110 bin Rum 2000'e indirildi. Ha, işte Ermeni diasporasının Türkiye'ye karşıtlığı hatta düşmanlığı nedeniyle biz de Türkiye'deki Türkiye'li Ermenilere az yapmadık. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki bu 6-7 Eylül'ün ipliği pazara öyle bir çıktı ki ben böyle bir şey beklemiyorum. Ama ne oluyor? Hani İstanbul'da gösteri yapmak yasak ya, Ermeni Patrikliği'nin sokağında gösteri yapmak serbest. Ermeni Patrikliği'ne karşı.
Evet.
Birader. Yani ben utanmayayım da yani ben bir Türk vatandaşı olarak nasıl utanmam bu durumdan? Rezalet ya.
Peki. Burada noktalayalım. Profesör Baskın Orhan, çok teşekkürler bu Dağlık Karabağ Ermeni-Azeri ihtilafı ile ilgili değerlendirmen için.
Efendim, kolay gelsin. İyi günler.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.